Ayrım 11. Aklı Kemal. Sayfa 149. 1935 yılında toplanan 9-16 Mayıs, CHP 4. Büyük Kurultayı'nda ilk kez toprak reformuna yer verilmiştir. Pirinçek, AG, sayfa 98 ve diğerleri. 14 Mayıs, 1935 tarihinde kabul edilen CHP programının 34. maddesi şöyledir. Her Türk çiftçisini yeter toprak sahibi etmek partimizin ana gayelerinden biridir. Topraksız çiftçiye toprak dağıtmak için özgü istimlak kanunları çıkarmak lüzumludur. Bakınız Doğu Perinçek, Atatürk'ün CHP programı ve tüzükleri, İstanbul 2008 sayfa 182 ve diğerleri. 5 Haziran 1935'te Vakıflar Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla vakıf toprakları eylemli olarak tasfiye edilmiş, böylece feodal dinsel kurumların temelini oluşturan büyük vakıf toprakları devlet mülkiyetine alınıp satış yoluyla özelleştirilmiştir. Ancak bu toprakların varlıklı ailelerin eline geçmesi istenilen sonucu vermemiştir. Perinçek, Toprak Ağalı ve Kürt Sorunu, sayfa 113-114. 1935'te Tunceli Kanunları diye bilinen 3 kanun çıkarılmıştır. 1. 25 Aralık 1935 tarihinde 2884 sayılı Tunceli Vilayeti'nin idaresi hakkındaki kanun çıkarılmıştır. 2. Bazı idari teşkilatların yapılanmasına dair 2885 sayılı kanun çıkarılmıştır. 3. Af ve askerlik işlerine dair 2887 ve 3204 sayılı kanunlar çıkarılmıştır. Tunceli Kanunu'nun birinci maddesine göre Tunceli Vilayeti'ne kolordu komutanı rütbesinde bir general, vali ve komutan olarak atanacaktır. AG sayfa 115. Başbakan İsmet İnönü Tunceli Kanunları'nın gerekçesini kendilerini bir takım ağaların ve mütegalibenin nüfus tesirlerinden korumaya muktedir olmayan cahil ve zavallı halka hükümet cihazları ile korumak olarak açıklamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Devre 5 İçtima 1 Cilt 7 Sayfa 1. 1935'te İçişleri Bakanlığı bir toprak kanunu tasarısı hazırlamıştır. Tasarı, tarım yapılan toprağın miras veya başka yollardan parçalanmasını ve şehirlere göçü engellemeyi amaçlamıştır. Köylü ailesi için çiftçi ocağı tanımlaması yapılması tasarının dikkat çekici yönlerinden biridir. Tasarıda bir çiftçi ailesinin yaşamına yetecek toprakla birlikte hayvan, alet ve tohum yanında ailenin barındığı ev, ambar, ahır gibi yerleşim unsurlarının tamamı çiftçi ocağı kapsamında gösterilmiştir. Serkan Tuna, 1930'lu yıllarda, sayfa 130'dan nakleden Perinçek, AG, sayfa 117. Tasarıda iskan sınırının iki katından fazla toprağı olanların toprakları dağıtım kapsamına alınmıştır. Ancak tasarı kanunlaşmamıştır. Perinçek, AG, sayfa 117. Atatürk 1936 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi açış konuşmasında bir an önce toprak reformu yapılması gerektiğini belirtmiştir. Toprak kanununun bir neticeye varmasını kamutayın yüksek himayesinden beklerim. Her Türk çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa malik olması behemhal lazımdır. Vatanın sağlam temeli ve imarı bu esastadır. Bundan fazla olarak büyük araziyi modern vasıtalarla işletip vatana fazla istihsal temin edebilmesini teşvik etmek isteriz. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 1 Ankara 1961 sayfa 389. Atatürk 1937 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi açış konuşmasında toprak reformu konusunda şunları söylemiştir. Milli ekonominin temeli ziraattir. Bunun içindir ki ziraatte kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Fakat bu hayati işi isabetle amacına ulaştırabilmek için ilk önce ciddi etütlere dayanan bir ziraat siyasetini tespit etmek ve onun içinde her köylünün ve bütün vatandaşların kavrayabileceği ve severek tatbik edebileceği bir ziraat rejimi kurmak lazımdır. Bu siyaset ve rejimde önemli yer alabilecek başlıca noktalar şunlardır. Bir defa memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha önemli olanı ise bir çiftçi ailesini geçindirebilecek toprağın hiçbir sebep ve suretle bölünemez bir mahiyet almasını, büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliğini, arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus kesafetine ve toprak verim derecesine göre sınırlamak lazımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 20 1937 sayfa 4 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 1 sayfa 394. Atatürk bu konuşmasında toprak mülkiyet dağılımını düzenlemek için 3 ana ilke ortaya koymuştur. Bunlar 1. Memlekette topraksız çiftçi bırakmamak. 2. Bir çiftçi ailesini geçindirebilecek toprağın hiçbir sebep ve suretle bölünmesine izin vermemek. 3. Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işleyebilecekleri arazi genişliğini makul ölçütlerle sınırlandırmaktır. Suat Aksoy, Atatürk'ün toprak reformuna ilişkin görüşleri, atanın anısına doğumunun 100. yılında tarım semineri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 12-16 Ekim 1981, Ankara 1982, sayfa 42. Atatürk'ün ortaya koyduğu bu ilkeler doğrultusunda devletin bütün birimleri yoğun bir çalışma içine girmiştir. Bu ilkeler öncelikle 1937 Ekim'inde kurulan Celal Bayar hükümetinin programına aynen alınmıştır. Hükümet programına göre konuyla ilgili kanun taslağı en kısa zamanda hazırlanarak meclisin onayına sunulmuştur. İsmail Arar, Hükümet Programları 1920-1965, İstanbul 1966, sayfa 76. 1937'de İçişleri Bakanlığı bir toprak kanunu tasarısı hazırlamıştır. Tasarının en ilginç yanı Rusya, Balkan ülkeleri ve Avrupa'daki deneyimleri dikkate alarak hazırlanmış olmasıdır. Tasarıya göre işlenmemiş toprakları işlenebilir hale getirmek, işlenenleri daha verimli kılmak ve işlenecek yeni topraklar bulmak konusunda görüşlere yer verilmiştir. Tasarıya göre hükümet, 2000 dönümün üzerindeki topraklar ile işletilmeyen toprakları üzerindeki yapılarla birlikte istimlak edebilecekti. Bu tasarıda 1935 tasarısındaki çiftçi ocağı kavramından vazgeçilmiştir. Serkan Tuna, 1930'lu yıllar, sayfa 132 ve diğerleri, aktaran Perinçek, AGE, sayfa 117-118. 1937'de Sağlık Bakanlığı bir toprak kanun tasarısı hazırlamıştır. Bu tasarıda mülkiyet için tapu kaydı öne çıkarılmıştır. Tasarıya göre toprak dağıtılacak olanların bizzat çiftçilik yapacaklarını taahhüt etmeleri gerekmektedir. Dağıtılacak toprak eğer 3 yıl işletilmezse geri alınacaktır. Perinçek, AGE, sayfa 118. 1937'de kamulaştırma ve toprak dağıtımı için anayasa değişikliği yapılmıştır. 13 Şubat 1937'de anayasanın 74. maddesine şu fıkra eklenmiştir. Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanları devlet tarafından idare etmek için istimlak olunacak arazi ve ormanların istimlak bedelleri ve bu bedellerin ödenmesi sureti özel kanunlarla tayin edilir. AGE, sayfa 119. 1938'de Tarım Bakanlığı bir toprak kanun tasarısı hazırlamıştır. Daha önceki tasarıların kanunlaşmaması üzerine 165 maddelik yeni bir tasarı hazırlanmıştır. Ancak bu tasarı da kanunlaştırılamamıştır. AGE, sayfa 119. Genç Cumhuriyet 1923-1938 yılları arasında 246.431 aileye toplam 9.983.750 dekar toprak dağıtmıştır. 1940-1944 yılları arasında ise 619 köyde 53.000 aileye 875.000 dekar toprak verilmiştir. Vakıflar İdaresi tarafından satılan topraklar ise Ziraat Bankası tarafından satın alınıp çiftçilere dağıtılmıştır. Bu toprakları da ilave edince 1944 tarihine kadar Cumhuriyet döneminde dağıtılan arazinin genel toplamı 11-12 milyon dekara ulaşmaktadır. Ömer Lütfi Barkan, Türkiye'de Toprak Meselesi, Toplu Eserler 1, İstanbul 1980, sayfa 454-455. Atatürk'ün hayatında dağıtılan toprak miktarı bu dönemde dağıtılan toprakların %91'i gibi çok büyük bir kısmını oluşturmuştur. Bu durum Atatürk'ün muhtaç çiftçiyi topraklandırma konusundaki hassasiyetini göstermektedir. 1946 yılı itibariyle Türkiye'de 13 milyon hektar olan işlenen toprak miktarının yaklaşık %9'u devlet tarafından dağıtılmak suretiyle mülkiyet yapısı iyileştirilmeye çalışılmıştır. İbrahim İnci, Atatürk dönemi Türkiye'sinde toprak mülkiyet dağılımı ile ilgili bazı düzenlemeler. Ankara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum 2010, sayfa 357. 1927'deki ilk ziraat sayımına göre Türkiye'de toplam 231 milyon 500 bin dönüm ekilebilir arazi vardır. Bu ekilebilir arazinin ancak 43 milyon 637 bin 727 dönümü, yani 6'da 1 kadarı ekilmektedir. Aydemir, İkinci Adam, Cilt 2, sayfa 339. Yapılamadı dediğimiz toprak reformu sayesinde 1923-1944 yılları arasında 11-12 milyon dekar toprağın topraksız çiftçiye dağıtılabilmiş olması neresinden bakılacak olursa olsun ciddi bir başarıdır. Ancak yeterli değildir. Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk'ün ölümünden bir yıl sonra Kasım 1939'da İhtilal çiftçi için şimdiye kadar ne yaptı sorusunu şöyle yanıtlamıştır. Şüphe yok ki bir şey yapılmadı denemez. Askerlik 1,5 seneye indi. Aşar kaldırıldı. Kooperatifler günden güne köylere doğru yayılıyor. Mektepler açılıyor. Büyük çiftlikler yavaş yavaş halka dağıtılıyor. Bunlar mühim işlerdir fakat şüphe yok ki her şey değildir. Köylü meselesi bundan ibaret değildir. Köylü başkalarının hesabına çalıştığı gibi emeğinin de değerini alamıyor. İşte kaba taslak bakınca köylü arazi sahibidir. Ekip biçiyor gibi görünür fakat hakikat biraz deşilince anlaşılır ki köylünün elindeki üretim vasıtaları başkasınındır. Hatta köylünün kendisi bile. Mahmut Esat Bozkurt, Öz Türk Köylüleri, Anadolu Dergisi, 2. Teşrin, Kasım 1939. Atatürk, toprak reformu konusunda 1928, 1929, 1936 ve 1937 meclis açış konuşmalarında çok önemli mesajlar vermiştir. Toprak reformu konusu 1935'te CHP 4. Büyük Kurultayı'nda tartışılmış ve parti programına alınmıştır. Bu doğrultuda çok ciddi hazırlıklar, çok önemli çalışmalar yapılmış, çok sayıda tasarı hazırlanmış ve birçok kanun çıkarılmıştır. Sonuçta özellikle 1934-1938 arasında topraksız köylüye çok ciddi oranda 90 bin kadar aileye 3 milyon dönüm kadar toprak dağıtılmıştır. Perinçek, AG sayfa 152. Ancak Atatürk'ün ve Genç Cumhuriyet'in bütün iyi niyetli çabalarına karşın aralıksız devam eden karşı devrimci ve emperyalist destekli feodal isyanlar ve Atatürk'ün zamansız ölümü toprak reformunun yarım kalmasına neden olmuştur. Toprak reformu nasıl unutturuldu? Atatürk'ün en önemli projelerinden biri olan toprak reformu, Atatürk'ün ölümünden sonra bir süre daha gündemdeki yerini korumuş, bir süre daha bu konuda önemli adımlar atılmıştır. Ancak 1950'lerden sonra yavaş yavaş ütopik bir devrimci ideal halini alarak zaman içinde adeta unutturulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Haziran 1945 tarihinde Atatürk dönemindeki toprak reformu tecrübelerinden yararlanarak çiftçiyi topraklandırma kanununu kabul etmiştir. Kanun İsmet İnönü ve Tarım Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu'nun girişimleriyle hazırlanmıştır. Akşin, AG sayfa 242. Genel Kurul kararında çiftçiyi topraklandırmanın bir devrim hareketi olduğu belirtilmiştir. Resmi Gazete 15 Haziran 1945 Düstur 3 Tertip Cilt 26. Kanunun kabulünden 4 gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi bir de Toprak Bayramı Kanunu çıkarmıştır. Perinçek AG sayfa 156. Çiftçiyi topraklandırma kanunu Atatürk'ün en önemli vasiyetlerinden biri olan toprak reformunun tam olarak hayata geçirilmesi bakımından çok büyük ve cesur bir adımdır. Bu büyük ve cesur adım çok geçmeden içeride büyük toprak sahibi feodal unsurların, dışarıda ise feodal unsurları kullanmaya alışmış emperyalist güçlerin dikkatini ve tepkisini çekmiştir. Kanunun 17. maddesine göre topraksız veya az topraklı çiftçiyi topraklandırmak için devlet, büyük toprak sahiplerinin topraklarını kamulaştırabilecekti. Kamulaştırma gerekirse toprak sahibine yalnızca 50 dönüm toprak bırakacak kadar kapsamlı olabilecekti. 21. maddeye göre de kamulaştırma bedelleri de gerçek değere göre değil, arazi vergisine matrah olarak beyan edilen değerden ödenecekti. Bu maddeler büyük toprak sahibi milletvekillerini çok rahatsız etmiştir. Aydın'ın büyük toprak sahiplerinden Adnan Menderes, yasa görüşülürken ağır eleştiriler getiren milletvekillerin başında gelmiştir. Akşin, AG sayfa 242. 1945 Haziran'ın başında çiftçiyi topraklandırma kanunu gündeme gelir gelmez CHP'li Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan 7 Haziran 1945 tarihinde CHP grubuna dörtlü takrir diye bilinen bir önerge vererek partilerinden ayrılmıştır ve 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurmuşlardır. AG sayfa 242-244. Görülen o ki çiftçiyi topraklandırma kanunu Demokrat Parti'nin kuruluşunda etkili olmuştur. Aydemir, AG sayfa 350. Kimileri Demokrat Parti'nin kuruluşunu doğrudan çiftçiyi topraklandırma kanununa olan muhalefete bağlarlar. Demokrat Parti'nin salt bundan kaynaklandığını öne sürmek abartılı olur. Ama Demokrat Parti'nin kuruluş ve yaygınlaşma aşamasında bunun önemli bir payı olduğu söylenebilir. Akşin, AG sayfa 243. Cumhuriyetin ortaçağ artığı kurum ve düşüncelere karşı verdiği savaş, gücünü bu ortaçağ artığı kurum ve düşüncelerden alan kişilerin tepkisini çekmiştir. Örneğin Eskişehir Milletvekili Emin Sazak bu kişiler adına Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden şunları söylemiştir. Padişahı devirdik, halifeyi kovduk, şapkayı giydik, Latin harflerini kabullendik, tekkeleri kapattık, bazı gerekçelerle varlık vergisini bile kabul ettik. Fakat bunu kabul edemiyorum. Mahmut Goloğlu, Demokrasiye Geçiş, İstanbul 1982, sayfa 27. Emin Sazan kabul edemediği, ağanın, şeyhin, şıhın olmadığı, halkın ezilmediği eşit bir toplumsal düzendir. Emin Sazan kabul edemediği, yüzyıllardır halkın kanını emerek, halkın topraklarını gasp ederek halkı sömüren feodal düzenin yıkılmasıdır. Emin Sazak aslında köylünün milletin efendisi olmasını kabul edememiştir. Mecliste çiftçiyi topraklandırma kanununun tartışıldığı günlerde Emin Sazak, dönemin Tarım Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu'na şöyle bağırmıştır. Tasarıyı geri al, sen bunu İnönü'nün emriyle yapıyorsun. Tasarı geri alınırsa Beylikköprü'deki 30 bin dönümü hibe ediyorum. Hatipoğlu, kanunla alsak ne olur? Sazak, kanunla olmaz. Devlet araziyi zorla alırsa Eskişehir havalisinde Emin Sazak ölür. Bu düzeni bozarsınız. Perinçek, AG sayfa 158. Aydemir, AG sayfa 346-347. Emin Sazak bu düzenden beslenmektedir ve bu nedenle bu düzenin yıkılmasını kendi ölümü olarak görmektedir. Ama keşke Emin Sazak ölümü göze alarak bu düzenin yıkılmasını savunabilseydi. 1936 yılında toprak reformunu savunan Celal Bayar bile 1945 yılında çiftçiyi topraklandırma kanununa muhalefet etmiştir. Perinçek, AG sayfa 159. Çiftçiyi topraklandırma kanununa karşı çıkanlar bu kanunu Bolşeviklik olarak adlandırmışlardır. Aydemir, AG, sayfa 347-348. Kanuna yönelik eleştiriler artınca bu kanunu getiren ve ısrarla savunan Ziraat Bakanı Şevket Reşit Hatipoğlu, Ağustos 1945'te bakanlıktan ayrılmış ve yerine bu kanunun baş muhalifi büyük toprak sahibi Cavit Oral Ziraat Bakanı yapılmıştır. AG, sayfa 350. Bu beklenmedik görev değişikliğinin anlamı çok geçmeden anlaşılacaktır. Türkiye 1945 yılından itibaren tam bağımsızlık ilkesini bir kenara bırakıp ABD eksenine kaymaya başlamıştır. İsmet İnönü'nün 1945 konsensüsü ile küçük Amerika olma hayalleri kurmaya başlayan Türkiye birçok konuda olduğu gibi toprak reformu konusunda da geri adım atmak zorunda bırakılmıştır. İnönü'nün genç bakanı Nihat Erim küçük Amerika olma hedefini dosta düşmana ilan etmiştir. Perinçek, AG sayfa 160. Nisan 1946 başında Amerikan Missouri zırhlısı İstanbul'a gelmiş, 1947'de Truman doktrini çerçevesinde ABD-Türkiye arasında bir askeri yardım anlaşması yapılmış, 1948'de yine ABD ile bir ekonomik yardım anlaşması imzalanmıştır. Akşin, AG sayfa 240. 27 Mart 1950'de 5618 sayılı bir kanunla çiftçiyi topraklandırma kanununun bazı maddeleri değiştirilmiş ve kanuna bazı yeni maddeler eklenmiştir. Aydemir, AG sayfa 350-351. Böylece çiftçiyi topraklandırma kanununun ruhu değiştirilmiş ve kısa süre sonra da uygulanmaktan vazgeçilmiştir. Karşı devrime kurban giden çiftçiyi topraklandırma kanunu sayesinde 25 yılda ancak 1 milyon 500 bin dönüm toprak kamulaştırılmıştır. Perinçek, AG sayfa 160. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra yeniden gündeme gelen toprak reformu 1970'lerde Bülent Ecevit tarafından bir kere daha gündeme getirilmiş ancak bir türlü düşünceden uygulamaya geçirilememiştir. Ayrıntılar için bakınız Perinçek, AG sayfa 161 ve diğerleri. İsmet İnönü 1973 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde yaptığı konuşmada toprak reformu hakkında şöyle bir öz eleştiri yapmıştır. Ziraatte mühim bir şey yapamadık. Toprak reformundan söz edeceğim. Toprak reformu yapamadık. Toprak reformu özel şeylere, menfaatlere dokunan bir şeydir. Büyük ölçüde siyaset müessir olmuştur. Atatürk'ün Doğu ve Güneydoğu'daki yatırımları. Atatürk, Doğu ve Güneydoğu'daki sorunları çözmek için öncelikle Doğu'yu çok daha yakından tanımak gerektiğini düşünmüştür. Bu amaçla 1926 yılından itibaren bölgeye inceleme heyetleri ve raportörler göndererek şark raporları hazırlatmıştır. Atatürk, Doğu ve Güneydoğu Anadolu projesini geliştirirken bu raporları dikkate almıştır. 30 kadar şark raporu arasında Kütahya Milletvekili Neşit Hakkı Ulu'nun Doğu'dan bir mektup başlıklı çalışması 1925, Mülkiye Müfettişi Hamdi Bey'in raporu 1926, Elaziz Valisi Cemal Bardakçı'nın raporu 1926, Başvekil İsmet İnönü'nün raporu 1935 ve İktisat Vekili Celal Bayar'ın raporu 1936 en dikkat çekenler arasındadır. Şark raporlarının ayrıntıları için bakınız Perinçek, AG sayfa 47 ve diğerleri. Şark raporlarına göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu gerçekleri şunlardır. 1. Derebeylik sistemi, feodal sistem halkı sömürmektedir. 2. Kürt marabası ağalar ve şeyhler tarafından ezilmektedir. 3. Dinsel sömürü ve baskılar had safhadadır. 4. Bölgede cumhuriyet otoritesi ve güvenliği yoktur. 5. Aşiretler arasında silahlı kavgalar vardır. 6. Eşkıyalık ve çapulculuk çok yaygındır. 7. Bölge Kürtleşmektedir. 8. Bölgenin durumundan cumhuriyet hükümetleri de sorumludur. Ayrıntılar için bakınız Perinçek, AG, sayfa 54-71. 9. Üretim eski yöntemlerle yapılmaktadır. Fırat ve Murat nehirlerinden tarımda yararlanılmamaktadır. 10. Bölgenin imkansızlıklarından dolayı yöneticiler ve memurlar bölgeye gidememektedir. 11. Halk hükümet ile eşkıya arasında sıkışmış, korku psikolojisi içinde yaşamaktadır. 12. Bölgede yabancıların propaganda faaliyetleri vardır. 13. Dikkate değer, esnaf, tüccar ve sanatkar yoktur. 14. Yol durumu çok kötüdür. 15. Tabiat şartları çok zordur. Hamit Pehlivanlı, Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun meseleleri, örnek raporlar ışığında karşılaştırmalı bir inceleme, Yeni Türkiye, sayfa 23-24, Eylül-Aralık 1998, sayfa 232-437. Şark raporlarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu gerçekleri bu şekilde belirlendikten sonra çözüm yolları da şöyle belirlenmiştir. 1. Devletin yaptırım gücünün etkili olarak kullanılması. 2. Derebeylik ilişkilerinin ağalığın, beyliğin ve şeyhliğin köklü bir şekilde tasfiye edilmesi. 3. Topraksız ve az topraklı köylüye toprak dağıtılması. 4. Başta ağalar ve aşiret reisleri olmak üzere halkın başka yerlere yerleştirilmesi. 5. Kamu yönetiminin iyileştirilmesi. 6. Halkın kazanılması için bölgeye kamu hizmetlerinin götürülmesi. 7. Bölge halkının Türkleştirilmesi. 8. Okullar açılarak kız çocuklar başta olmak üzere bölge halkının eğitilmesi. 9. Yol, su, elektrik, köprü gibi kamu hizmetlerinin götürülmesi. Perinçek, AG, sayfa 74 ve diğerleri. Görüldüğü gibi şark raporlarındaki çözüm önerileri askeri, siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik alanları kapsamaktadır. Atatürk ve Genç Cumhuriyet sorunun sadece askeri ve güvenlik önlemleriyle değil, siyasi, kültürel ve ekonomik önlemlerle çözülebileceğini bilimsel bir biçimde ortaya koymuştur. Atatürk'ün Doğu ve Güneydoğu Anadolu projesinin temel ayakları şunlardır. 1. Bölge halkının en çabuk biçimde eğitilmesi. 2. Bölgede kalıcı yatırımların yapılması. 3. Adaletli paylaşım için toprak ağalığının bitirilmesi. 4. Halka saygı ve şefkat ile yaklaşarak halkla bütünleşilmesi. Ramazan Topdemir, Atatürk'ün Doğu Güneydoğu Politikası ve GAP, İstanbul 2009, sayfa 159. Atatürk'ün Doğu ve Güneydoğu Anadolu projesinin toprak reformundan sonraki en önemli adımı bölgeye kamu hizmeti götürmektir. Bütün şark raporlarında Doğu ve Güneydoğu halkına bir an önce kamu hizmeti götürmesi üzerinde durulmuştur. Raporlara göre 1. Halka her ilçede sağlık hizmeti verilmeli ve ilaç sağlanmalı. Bu iş için bölgede idealist doktorlar görevlendirilmelidir. 2. Okullar açılmalı, bölge halkına özellikle de kız çocuklarına eğitim verilmelidir. 3. Demir yolları ve karayolları tamamlanmalıdır. 4. Madenler işletilmeli, fabrikalar açılmalı, halka iş ve geçim kaynağı sağlanmalıdır. İşin en ilginç tarafı bütün bunları önerdikten sonra bunları başarmanın olmayacak hayal olduğunu söyleyen raportörler de vardır. Örneğin Mülkiye Müfettişi Hamdi Bey raporunda böyle demiştir. Perinçek, AG, sayfa 90-91. İşte Atatürk, kimilerine göre bu olmayacak hayalleri gerçeğe dönüştürmek için büyük bir inanç ve azimle çalışmalara başlamıştır. Cumhuriyet doğuda toprak reformundan sonra kamu hizmetine el atmıştır. Örneğin Tunceli'ye 2 yıl içinde 480 kilometre yol yapılmıştır. Bu yollar sayesinde Tunceli halkı ticaret yapmaya başlamıştır, Neşit hakkının deyişiyle azametli binalar, hükümet konakları, köprüler, kışlalar, karakollar inşa edilmiştir. Perinçek Age, sayfa 181. 11. ayrımın sonu sayfa 160.